Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Ramazan'ınızı da tebrik ediyoruz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve geçen hafta yaşanan önemli başlıkları değerlendirmeye çalışacağız. Hocam hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Türkiye'deki ve bütün gönül coğrafyamızdaki mümin kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek sözlerimize başlayalım inşallah.
Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet, geçen hafta önemli zirveler vardı. NATO zirvesi Brüksel'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye iştirak etti. Oradan çıkan bir karar vardı. NATO Suriye'deki duruma müdahil olma kararı aldı, ancak muharip olarak bulunmayacak bu kriz içerisinde, bu yapı içerisinde. Bunu değerlendirerek başlayalım ve zirveyi de yine değerlendirmenizi isteyeceğiz hocam. Ne anlama geliyor NATO'dan çıkan bu karar?
Evet, önce NATO nedir? Birkaç cümleyle onu müsaadenizle izah edelim. North Atlantic diyor, işte savunma paktı, Kuzey Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, yani bir tarafında Batı Avrupa, bir tarafında Kuzey Amerika'nın olduğu bir askeri antlaşma. ABD, Kanada, bu tarafta da İngiltere'nin patron olduğu, diğer ülkelerin ise biraz daha dolgu malzemesi görünümde olan bir savunma paktı. Peki Türkiye buraya ne zaman üye oldu derseniz, işte evet, kuruluşun hemen sonra müracaat etti. Kore'ye asker gönderme karşılığında bizi de buraya aldılar. İşte Sovyet tehdidine karşı. Ancak NATO'nun malumunuz Sovyet döneminde Soğuk Savaş'ta düşman rengi kırmızıydı, kızıllara karşıydı. Fakat 90 sonrası yeşil oldu. Yani NATO bir kere kökten dinci İslam adı, evet, altında işte İslami terör gibi bir takım algı operasyonlarıyla oluşturulan bu DAEŞ, IŞİD üzerinden artık NATO operasyonlarını tamamen terörist bahanesiyle Müslüman ahalinin üzerine bomba yağdırma, evet, şeklinde ve İslam'ın kadim şehirlerinin yakıp yıkıldığı yer. Fakat NATO'nun esas özelliği şu: 28 üyesi var. Zaten bu 28 üyenin 22'si de Avrupa Birliği üyesi. Yani Avrupa Birliği'nin de İngiltere çıkmadan önce 28 üyesi vardı. NATO'nun da 28 üyesi var. 6 tane farklı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İzlanda, Norveç, Türkiye, Arnavutluk. Bunlar 6 üye. Avrupa Birliği'nde değil ama NATO'da. NATO'nun, Avrupa Birliği'nin içerisinde de 6 tane ülke var NATO üyesi olmayan. Evet. İşte Finlandiya, Avusturya gibi. Yani demek ki Avrupa Birliği ile NATO da birbirine benziyor şey, evet, olarak. Zaten Avrupa'nın da doğru dürüst bir ordusu yok, koruyucusudur NATO. Parayı veren de, söz sahibi olan da Amerika. İşte Trump'ın burada Avrupalı liderlere bir fırça çekme seremonisini gördük. Dedi ki elinizi taşın altına koyun, biz sizi bekçilik yapmak zorunda değiliz. Biraz da Sovyetlerden sonra Rusya'nın Baltık Denizi'ne doğru biraz sarkmasını da bahane göstererek, yani eğer Rusya'ya karşı sizi savunmamı istiyorsanız pamuk eller cebe dedi. İşte İran'a tehdidini, mesela Obama İran'ın önünü açtı. Şimdi Trump gitti. Suudi Arabistan'la 10 yıllığına 400 milyar küsurluk, evet, silah satış anlaşması yaptı. Bu işler böyle yürüyor. Şimdi de artık savaşın sonuna doğru yaklaşılınca hani ganimet toplama dönemi geldi. Amerika ve İngiltere direkt biz geliyoruz demiyorlar da işte 28 ülkeyi de bu işin içine bulamaç yaparak işte NATO Suriye'ye müdahale etsin. Artık yeni paylaşım planları olsun. Masaya oturunca da biz de buradan nasiplenelim. Şeydir. Sonra NATO'nun Amerika dışında askeri olarak çok fazla bir gücü yok. Yani bütün silahlı gücü, askeri gücü Amerika, arkasından Türkiye geliyor. Yani Türkiye NATO'da ikinci büyük güçtür. Evet. Bu nedenle de şu anda NATO zirvesinde Türkiye tavrını açık açık ortaya koyuyor. Yani siz Türkiye'nin güvenliğini sağlamadığınız gibi Suriye'de Türkiye'nin düşmanı olarak ifade edilen teröristlere de silah veriyorsunuz diye bizzat bunu Amerika'ya ve NATO üyelerinin yüzüne karşı söyledi. Yani kısaca biz NATO'ya girerek Soğuk Savaş döneminde Sovyetlere karşı kendi güvencemizi kazanmışız. Ama bunun bedeli olarak da savunma sanayimizi tamamen onların keyfine bırakmışız. Silah sanayimiz, uçak sanayimiz, tamamen askeri teknolojimiz NATO standartları bahanesiyle Amerika'nın tek eline bırakılmış. Türkiye son 10-15 yıldır kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan yeni yeni silah sistemleri bu Aselsan'ın öncülüğünde yapılıyor. Bu da hayırlı bir gelişme diye düşünüyorum.
Evet, bir de Avusturya'nın NATO'ya dahil olma çabası vardı ki Türkiye burada bir karşı duruş sergiledi. Buna da kısaca değinebilir miyiz hocam?
NATO'da 28 üye vardır. Her üyenin veto hakkı vardır. Yani Türkiye istediği zaman bir başka ülkenin buraya girmesine veto edebiliyor. Evet. Dolayısıyla Avusturya, işte Finlandiya gibi birkaç ülke var böyle Avrupa Birliği üyesi olup da NATO üyesi olmayan. Türkiye'de artık siz hariçten gazel atmayın. Madem ki siz bize bu referandum öncesinde tabir tam da yerine oturuyor, kazık attı.
Avusturya
bizim Altay tanklarının motorunu size satmayacağız. Siz işte insan haklarına aykırı hareket ediyorsunuz gibi şeyler. Türkiye'deki de Ukrayna'dan aldı bu tank motorlarını. Ama bunun da bir bedelini ödetmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığı. Yani bir hareket yaparsanız karşılığını da alacağınızı bilmeniz lazım. Bir de uluslararası ilişkilerde şöyle bir durum söz konusu. Mesela Yunanistan ve Almanya. Şimdi bunlar Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemiyorlar. Mesela Türkiye'nin Yunanistan'la olsun, Almanya ile olsun çok girift ilişkileri var. Yunanistan Türkiye ile ilgili hesabı varsa Kıbrıs Rum kesim üzerinden bunu ihale ediyor. Almanya da bu işi Avusturya üzerinden yapıyor. Şimdi Avusturya 7-8 milyonluk amiyane tabirle kıytırık bir ülke. O Türkiye'ye karşı düşmanca bir takım şey yapıyor ama onun makyajını kaldırırsanız altından Almanya çıktığını görürsünüz. Ama şimdi bunu Almanya söylese çok ihracat, ithalat, yatırımlar vesaire bu işlerde sekteye uğramasın diye diyeceğini o kanalla söylüyor.
Almanya demişken hemen buradan devam edelim. İncirlik meselesi devam ediyor Almanya'yla. Alman parlamenterlerin İncirlik'i ziyaretine Türkiye onay vermemişti. Bunun üzerine de Almanya'dan alternatiflere bakacağız açıklaması gelmişti. Ve son olarak Merkel'den de bu yönde eğer izin verilmezse çıkacağız İncirlik'ten, başka bir yer arayacağız açıklaması geldi. Türkiye'de daha öncesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Başbakan da, Dışişleri Bakanı da güle güle deriz demişti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz
şimdi,
hocam?
Gerek Türkiye'nin içerisindeki bir kısım mankurtlar, gerek Türkiye dışındaki dünyayı okuyamayan fosilleşmiş, dinozorlaşmış politikacılar hala olayları eski Türkiye denklemiyle değerlendirmeye çalışıyor. Yani 1990'lı yıllara gelinceye kadar Türkiye en ufak silah sanayiyle ilgili konuşuyorum ihtiyacını NATO'dan tedarik ettiği için NATO biz bunu sana vermeyiz dediği an akan sular duruyor idi.
Evet.
Yani bir emekli albayla özel sohbetimizde şunu söylemişti bizlere, o tankların, Sikorsky helikopterlerinin mermilerini bize sayıyla veriyorlardı diyor. Yani biz çoğu zaman atış yapmaya korkuyorduk, yedeğini vermiyorlar gibisinden. Siz bu şekilde PKK ile mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz diyordu 80'li 90'lı yıllarda. Şimdi Türkiye bunu kendisi artık yapmayı başardığı için Almanya'da diyor ki işte oradaki tanker uçağımızı çekeriz. İşte 300 tane askerimiz var, onu çekeriz. Türkiye'de çekersen çek dedi yani.
Evet.
Dolayısıyla biz Suriye'de Fırat Kalkan Harekatı'nı yaparken NATO'dan destek mi aldık? NATO'ya rağmen yaptık. Ve çekince nereye götürecek? Yani gitsin Suriye'nin kuzeyine, yarı çöl bölgede Alman askerleri ne yapıyorsa yapsın orada. Şimdi demir yolu var. Mersin limanına geliyorlar. Demir yolu bütün ağır teçhizatlarını oraya getirebiliyorlar. Adana gibi Türkiye'nin 5. büyük şehri her türlü ihtiyacını karşılayacak, lojistik desteğini alacak şeyler var. İncirlik üssü çok kadim, büyük, geniş bir üs. Şimdi buradan ayrılacağız. Güle güle diyor Türkiye'de. Yani evet. Sanki onlar ayrılınca bizim savunmamızda gedik mi olacak? Bu nedenle de önce bir blöf yaptılar. Türkiye'de güle güle deyince şimdi bu sefer nasıl bu işi toparlayacağız diye bir takım bahaneler uyduruyor. Peki Türkiye bunu niye yapıyor? Yani artık bu Sayın Erdoğan'ın döneminde dünyaya şu mesaj veriliyor. Türkiye'ye karşı yaptığınız hiçbir şey yanınıza kar kalmayacaktır. Hı. Yani siz Cumhurbaşkanı'nın Almanya'daki gurbetçilerle telekonferans vasıtasıyla konuşmasına bile izin vermezseniz, oraya giden bakanların üzerine atlarınızı, itlerinizi evet. sürerseniz, Türkiye'de senin milletvekillerini, bakanlarını incirliğe sokmaz.
Evet.
Bu 10 yıl önce düşünülemezdi bile. Yani Türkiye'nin böyle bir izin vermiyor olması veyahut da bir ajanını yakalardı Türkiye. Diyelim ki Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın hemen gerilerdi. Bu bir gazetecidir, bu bilmem akademisyendir, bu şudur budur. Türkiye'de hemen anında gönderirdi. Şimdi diyor ki o gazetecilik veya sizin söylediğiniz bu işin papazlığı bilmem ne kadar bilim insanı olduğu işin kılıfı diyor. Bu evet. bir ajandır diyor ve ben vermiyorum.
Hı hı.
Şimdi en üst düzey Merkel düzeyinde diyelim ki Trump düzeyine gelip adamların istemek zorunda kalıyorlar. Bu da değişen dünyanın bir göstergesidir.
Evet.
Onlar adına üzücü ama Türkiye ile artık eşit ortak statüsünde konuşma zorunluluğunu yavaş yavaş alışacaklar. Rahmetli Özal'dan bu sözü hatırlarım. Cumhurbaşkanı olduğunda eski tüfek solcular demişti ki alışamadık demişlerdi. O da evet. alışırsınız demişti. Alışırsınız.
Evet.
Onlar da yeni Türkiye'nin bu tür reflekslerine alışacaklardır. Hı hı.
Tabii sadece İncirli ziyarete izin vermedi Türkiye. Aynı zamanda Alman parlamenterlerin Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'a yapacakları farklı bir ziyarete de yine izin vermedi. Bunu da parantez
yani
içerisinde
yıllardır
belirtelim.
Hatırlarım. Claudia Roth diye bir bayan evet. politikacı vardı. Türkiye'ye gelince ayağının tozuyla Diyarbakır'a inerdi. Oradan da ne kadar PKK'lıların uğradıkları yer varsa onlarla İçli dışlı olurdu. Yani bir kere de ben onun Kastamonu'nun bir köyüne gittiğini
evet.
veya ne bileyim Toroslar'da bir yayladaki bir yörük çadırını ziyaret ettiğini görmedim. Nedense PKK kamplarını geziyorlar.
Evet.
Bunu da Türkiye görüyor artık.
Evet. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de aynı zamanda bir Avrupa Birliği zirvesi de gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'le görüştü. Gitmeden önce de Brüksel'e havalimanında yaptığı açıklamalarda net mesajlar vermişti. Bizi bir dilenci gibi kapınızda bekletemezsiniz demişti. Ne yapacaksanız yapın bu kararı da siz verin demişti. Bu zirveyi de değerlendirmenizi isteyelim sizden hocam.
Şimdi bu zirveyi ben trajikomik buluyorum. Yani şöyle bir örnekle açıklayalım. Yani şu mübarek Ramazan günü iftara da yakın saatte. Şimdi bir hayal edelim. 40 yıllık, 30 yıllık bir evli çift düşünün. Evlilikleri gitmiyor. Yani her gün kavga, dövüş. Ayrılmaya karar veriyorlar. Fakat bakıyorlar ki eşyayı ayırmak, çocukları ayırmak... Yani problem çok daha zahmetli. Ona da göze alamadıkları için hadi bir daha oturup konuşalım.
Evet.
Gibisinden. Şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi artık bünyesine almayacağı alenen belli oldu son bu referandum öncesi hadiselerde de. Türkiye'nin de artık her geçen yıl Avrupa Birliği'ne girme iştahı ve arzusu zayıflamaya başladı. Yani en kemalistinden en muhafazakarına kadar Türkiye'de çok her geçen yıl Avrupa Birliği'ne girelim diyenlerin yüzde oranı düşüyor. Hoş 10 yıl sonra Avrupa Birliği kalacak mı? O da ayrı bir
evet.
muamma konusu. Şimdi Türkiye elindeki kartları açarak gitti. Dedi ki bak siz bir mültecilerle geri iade anlaşması yaptınız. Bunun karşılığında serbest dolaşım hakkı vermiştiniz ve sözünüzü tutmuyorsunuz. 50 yıldır tutmuyorlar. Hala devam ediyor. Türkiye de diyor ki yani buna bir çözüm bulalım. Yani her defasında bir anlaşma yapıyoruz. Siz bizden olan taleplerinizi sonuna kadar istiyorsunuz ama kendi yapmanız gereken ödevlerinizi hiçbirini yapmıyorsunuz. Şu anda ne yapacaklardı? Biz Yunanistan üzerinden Avrupa'ya mülteci akınını durduracaktık ki Türkiye ödevini tam olarak yapıyor. Karşılığında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen vizesiyle bütün Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanacaktı. Kazanabildi mi? Hayır. Peki biz mültecileri Avrupa'ya gönderiyor muyuz?
Göndermiyoruz.
Göndermiyoruz, ödevimizi yapıyoruz. Fakat şöyle bir uyanıklıkları var. Sizin görevinizi bir hakkın yapmanızı biliyorlar, kontrol ediyorlar. Fakat yapamayacağınız bir şey
veriyorlar.
Şart koşuyorlar. Diyor ki terörle mücadele yasanızı değiştirin ve biraz daha light davranın.
Evet.
Yahu sana kurşun sıkan teröriste nasıl, yani başka nasıl davranılır? Yani sen Fransa'da veya İngiltere'de bu geçtiğimiz günlerde
evet.
o bomba patlayınca siz nasıl davranıyorsanız biz de öyle davranıyoruz. Hani teröristin dünyada evrensel olarak bunun bir kuralı vardır. Sana askerine, polisine kurşun atan teröristi öldürürsün, yani bunun başka izahı yok. Ne yapsaydı Türkiye?
Evet.
İşte kendi işlerinde böyle bir açmazları söz konusu. Ama sevindirici olan konu şu ki Allah'a şükür Türkiye ekonomik olarak, askeri olarak kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı zaman onlar da biliyorlar ki Türkiye kendinden ibaret değil. Bütün gönül coğrafyamızdaki ülkeler ve şu anda halklar Türkiye'nin arkasında, zaman içerisinde devletler de böyle olacaktır. Şöyle bir misal vereyim. Trump'ın Suudi Arabistan gezisi sırasında, biraz da magazin olsun günün bu saatinde. Trump'ın ailesinin kurmuş olduğu bir kadın hakları derneği, tam olarak şimdi ismini de hatırlamıyorum. Buna $100 milyon
evet,
bağışta bulundu Suudi Arabistan.
Suudi Arabistan zenginler.
Evet. Şimdi kendi ülkelerindeki kadın haklarının ne olduğunu herkes biliyor dünyada. Niye bu bağışta bulunuyor derseniz, tek kelimeyle şerrinden emin olmak için, korktukları için. Dolayısıyla bu Orta Doğu coğrafyası, eski Osmanlı coğrafyası, tesbihin imamesi kırılıp Osmanlı'ya diz çöktürülüp bütün bu coğrafya başsız bırakılınca işte birileri gelip buradan amiyane tabirle haraç kesiyorlar, racon kesiyorlar. İşte biz birazcık güçlenirsek tekrar eski coğrafyamıza, eski arka bahçemize dönmüş oluruz. Hı hı. Mesela Sovyetler Birliği 1991'de dağıldıktan sonra 90'lı yıllarda bir türbülans yaşadı. 2000'li yıllarda Putin'le birlikte dedi ki yani dur bakayım dedi ya. Özbekistan'da, Azerbaycan'da,
evet.
Ukrayna'da operasyon yapan CIA'ya, Avrupa Birliği'ne ve diğer dünya güçlerine burası benim arka bahçem dedi. Burada size operasyon yaptırmam. Yani dolayısıyla Suriye, Irak, ta Yemen'e kadar, Libya'ya kadar buralar bizim Osmanlı hinterlandı olan bölgemiz. Ve şu anda maalesef bizim güçsüzlüğümüzden istifade eden işte dünyanın hani Amerika'nın tabiriyle söylüyorum. Amerika işte İran'a, Kuzey Kore'ye haydut devlet derdi bir zamanlar. Şu anda dünyanın en haydut devletleri, kendini en medeni sanan ve
evet.
şu anda silah gücünün elinde bulunduran o dünya beşten büyük dediğimiz o beş ülkeyi ben haydut devlet olarak görüyorum. İstediklerini yapıyorlar, hiç kimseye de hesap vermeden haksız, hukuksuz ve şu anda dünyadaki kanın, gözyaşının, zulmünün temelinde de bunların
evet.
etkisi vardır. Mesela Birleşmiş Milletler'de bu veto yetkisi olmamış olsaydı Suriye'ye şimdi 100 defa müdahale olunurdu ve bu kan bir şekilde durdurulurdu. Ama bir tanesi ben veto ediyorum diyor. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor.
Evet. Hocam geçen hafta İngiltere'de Manchester'da bir patlama meydana geldi. Bir saldırı, terör saldırısı DAEŞ üstlendi ve onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Ve bunun akabinde de hemen İngiltere'de asker de sokağa indi ve alarm durumu en yüksek seviyeye çıkartıldı. Tabii Fransa'da da OHAL devam ediyor ve OHAL'in uzatılma kararı da alınmak üzere. Bir taraftan da Türkiye'deki OHAL'e. Avrupa Birliği bir karşı duruş sergiliyor, kaldırın şeklinde baskılar düzenliyor. Şimdi bu tezata da değinmenizi rica edelim.
Şimdi,
ne dersiniz?
Resmi biraz yakınlaştırarak bakacak olursak, Türkiye'nin kendini aydın hisseden, ben onların aydınlığına da pek inanmıyorum ya, seküler ve batıyla ilgili olan bütün konuların muteber olduğunu ön kabul olarak kendi iç dünyalarını içselleştirmiş olan kişilere baktığınızda, hanedanlık, Osmanlı sultanı, saray denince adeta midesi bulanan bu kişiler, evet, İngiliz kraliçesi deyince bir hayranlıkları depreşiyor. Bakın, aynı kişiye şöyle bir bahsedin, Osmanlı'dan, sultandan, saraydan bahsedin, adeta içleri
kin kusar.
Kin kusar, ama İngiliz kraliçesine de hayranlık beslerler. Şimdi olağanüstü hale geldiğimizde, şimdi Türkiye, yahu IŞİD ayrı bomba patlatıyor.
PKK'sı ayrı,
DHKPC'si ayrı, FETÖ'sü ayrı. Yani tekmili hepsi, bütün terör örgütleri Türkiye'de cirit atıyor. Bunun onda biri, sayılamayacak derecede bir hadise Fransa'da, İngiltere'de yaşandığı zaman adam polisi bırak askerle sokağa iniyor. En ağır yaptırımları uyguluyor. Sıkı yönetim ilan ediyor. Olağanüstü hali ilan ediyor. E diyor ki ya, adamlar tedbir alıyor. Ne yapsınlar diyor.
Evet.
Can korkusu. E peki onlarınki can, bizimki patlıcan mı? Dolayısıyla biz şu Ramazan günü söylemek istemezdim ama gavuru dışarıda aramayalım.
Evet.
Yani dolayısıyla içimizde öylesine çok haini bol bir ülkeyiz ki, yani kendi memleketiyle ilgili olan her şeyde art niyet arayan, ama bir şey batıda olduğu zaman da ona da kılıf arayan, maalesef böyle bir zümre türedi. Allah bunların şerrinden de,
evet,
vatanımızı, memleketimizi, insanlarımızı muhafaza etsin, evet, diyorum. Onun için biz haktan, adaletten ayrılmayalım şu Ramazan ikliminde. Mazlumların, mağdurların, bize ümit bağlayan, dünyanın geri kalan o mazlum coğrafyasının umudu olabilmek için Türkiye mutlaka güçlü olmak zorundadır. Evet. Güçlü olmak da öyle hamasi nutuk atmakla olmuyor. Ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız. Çünkü bir atasözü vardır: borç alan emir alır. Yani siz IMF'den borç alarak güçlü devlet olamazsınız. NATO'dan silah alarak, NATO silahlarına bağımlı olarak öyle belki içeride birilerine nutuk atabilirsiniz, kandırabilirsiniz ama özgün ve özgür, evet, bir politika izleyemezsiniz. Hı-hı. Onun için de en önemlisi de içinizdeki hainlerin temizlenerek milli bir ordu, milli bir parlamento. Yani adam komünizmi de savunabilir, ülkücü olabilir, kendini işte Kürt haklarının savunuculuğuna adayabilir, muhafazakar olur vesaire vesaire, ama yerli olduğu sürece, hı-hı, burada bir problem yok.
Evet.
Ama yuları birilerinin elindeyse, işte bu kişi hani uçuyorum dese de çek silahı, vur, indir, evet, onu. Dolayısıyla dışarıda bağlantısı olan, kökü buraya ait olmayan bütün akımlardan da kendimizi şöyle birazcık sorgulamamız, evet, gerekir, evet, diye düşünüyorum.
Hocam, geçen haftalarda, daha önceki hafta daha doğrusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dayken Büyükelçilik önünde terör örgütü PKK yandaşları toplanmış ve protesto ediyordu kendi adlarınca, hı hı, ve şiddete de başvurdular. Bunun üzerine de bir arbede yaşandı ve Türkiye o yaşananlarla ilgili geçen hafta Amerika'ya bir nota verdi. Gerekli önlemlerin alınmadığı için, güvenliğin sağlanamadığı için bir nota verdi. Ve onunla ilgili olarak da ABD'de geçen hafta gene Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde bir karar tasarısı alelacele oylandı ve kabul edildi. Türkiye'de buna tepki gösterdi. Reddediyoruz, kabul etmiyoruz şeklinde. Bu yaşanan hadiseleri nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bizim İslamiyet önce Orta Asya geleneğinde olsun, şu andaki Türk geleneğinde, hatta Doğu ve Güneydoğu'da bu daha belirgindir. Bir Kürt aşiretine gidin siz, bir düşmandan kaçıp sığının. Deyin ki ben sizden eman diliyorum. Bu Araplarda da böyledir. Adam canı pahasına seni korur. Bak, canı pahasına sen ona eman dileyip onun çadırına, otağına, evine canını atmışsan. Yahu bir ülkenin cumhurbaşkanı, devlet başkanı sana misafir gelmiş. Yani misafirin, evet, bu misafire karşı birileri edepsizlik yapıyor, densizlik yapıyor. Yani sizin evinize biri misafir gelse, bahçeden birisi misafirinize küfrediyor olsa, yani misafir mi buna müdahale etmesi lazım? Ev sahibinin mi o mahallenin serserilerini kovalaması gerekir? Evet. Şimdi bu kadar edepsizlik ve cüret, yapılan cüretle bakıyorsunuz ve Türkiye kendi tedbirini alıyor, kendi korumalarıyla oradakilere müdahale ediyor ve pişkinliğin o kadarına bakın ki bu defa da işte oradaki korumaların yapmış olduğu müdahaleyi dünya gündemine getiriyor. İşte bunlar kavgacı, barbar, işte başka, evet, ülkede bile kendilerine muhalif olanlarını dövüyor imajını dünyaya vermeye çalışılıyor. Ama resme biraz daha yaklaşıp baktığımızda sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı oraya misafir gitti. Ve Amerika bir misafirin bir devlet başkanının nasıl korunacağını ve teröristlere karşı nasıl tedbir alınacağını dünyada en iyi bilen ülkedir. İstese o semtin kenarından kuş uçurtmaz.
Evet.
Ama bilerek, isteyerek orada bir arbede çıkarıp yani bize olan kinini, hıncını bir şekilde orada acaba bunları nasıl rezil rüsva ederiz? Kendi birbirlerine düşür. İşte kendi içerisindeki muhalifler gelmiş buraya. İşte o, kimi PKK'lıdır, kimi FETÖ'cüdür, kimi DHKPC'lidir. Ne kadar vatan haini varsa
orada.
Orada Almanya, yani şu anda Türkiye aleyhinde ne kadar kirli işler tezgahlayan insanlar varsa Almanya'da arayabilirsiniz. Amerika'da, diğer dünyanın dört bir ülkesinde, evet, de var.
En fazla babaları
buralardadır. Evet. Ve hala bu insanlara inanan saf kişilere buradan seslenmek istiyorum. Yani himmet diye, hizmet diye verdiğiniz paralarla bu insanlar Amerika'da, Kanada'da safa sürüyorlar. Almanya'da oturdukları evi görseniz. Ama siz şu anda işinizden asıldınız. Ekmeğe muhtaç oldunuz. Hala da bunların,
evet,
borazanlığını yapıyorlar. PKK'lılar da aynı şekilde. Daha da o garibanın çocuğu hayatını kaybediyor. Ama onların ağababaları Almanya'da, Amerika'da lüks villalarda yaşıyorlar.
Evet.
Yani bunları da yani böyle bu daha evladı çıkan o PKK'ya evladını kaptırmış o Kürt anne babaların da veyahut da o masum Anadolu'daki işte hizmet ediyorum sanan o muhafazakar dindar o saf Müslümanların da artık uyanması gerekiyor.
Evet.
Yani neye hizmet ettiklerini bilmesi gerekiyor.
Evet.
Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sırat-ı müstakim diyor. Cenab-ı Hak, yani son sözümüz olarak onu söyleyelim. Fatiha'da olduğu gibi Cenab-ı Hak bu Ramazan ikliminde cümlemizi sırat-ı müstakim üzere kılsın.
Amin. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Geçen hafta yaşanan önemli başlıkları değerlendirmiş olduk. Birazdan değerli dinleyenler, Ramazan programımız İftar Sevinci başlayacak. Bunu da belirtmiş olalım ve Ramazan boyunca programımızın süresi de yarım saat olarak belirlenmiş durumda. Yani 25-30 dakikada dünya gündemini ne kadar konuşabilirsek konuşmaya çalışacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dileyelim tekrar.
Eyvallah.
Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle değerli dinleyenler. Hoşça kalın.
Bütün izleyicilerimizin Ramazan ikliminden rahmet ve bereketine istifade etmesini diliyoruz.
Sağ olun hocam. Hoşça kalın.